Ayrım 26.
Aslında ara sıra da olsa tıpkı soframızdan köpeğe attığımız kemikler gibi onların ücretlerine birkaç kuruş eklenirse efendilerinin ellerini her zaman yalayacaklardır. Sınıf mücadelesi dediğiniz şey sizin kişisel yanılsamanızdır ve beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü ben katıksız bir teorisyenim. Bu yarı canavarlar yığınına gelince onları beyni değil de kasları güçlü olanlar yönetsin. Ben artık hedefime ulaştım ve ilahiyat bilimine öldürücü bir darbe vurdum. Almanya'da artık ilahiyat bilimi varlığını sona erdirdi. İşte size devasa bir zafer ve onun için doğmaya değerdi. Benim alanım günlük, fani şeyler değil, katışıksız bilim ve ebedi sorunlardır. Karl tartışmaya kalkmadı. Bunun hiçbir yararı olmazdı. İkisinin düşünceleri arasındaki uçurum öylesine derindi ki, Marx'ın söyleyeceği hiçbir söz Bruno Bauer'e ulaşamazdı. Canlı bir yaratık olmaktan çıkarak taşlaşmış bu soğuk kayayı ikna etmenin ne anlamı olabilir? Ama görüşmemize sevindim. Dünyada var olan her şey ilgilenmeye ve incelenmeye değer. Bu ihtiyar da kendince ilginç, görülmeye değer. Karl geç saatlerde tek başına kalıp çalışma masasına oturunca bunları düşünüyordu. Aynı günlerde Düsseldorf işçileri tarafından görevlendirilen Levi, Marx'a ana yurdundan sevinçli haberler getirdi. Levi, Ren eyaletindeki işçi hareketi hakkında Karl'a bilgi verdi. Ama şimdi her şeyden önce diye aktarıyordu Engels'e Marx, Levi ile konuştuklarını. Solingen, İzerlohn ve çevresi, Elberfeld ve Westfalen prensliğindeki fabrika işçileri arasındaki propagandaya önem veriliyor. Bu arkadaşlar demir üretim bölgelerinde saldırıya geçmek istiyorlar ve onları tutan tek şey Fransa'da bir devrim umudu ve aynı zamanda Londralıların böyle bir ayaklanmanın zamansız olduğunu düşünmesi. Bu insanlar öyle anlaşılıyor ki biz ve arkadaşlarımızın zaman yitirmeden kendilerine katılacağımızdan kuşku duymuyorlar. Onlar doğal olarak politik ve askeri önderlere gereksinim duyuyorlar. Tabii ki bunu hiçbir şekilde onların başına kalkmamak gerekiyor. Ama korkarım ki onların gereğinden fazla basitleştirilmiş planlarından dolayı biz daha İngiltere'yi bile terk etmeden onları 4 defa yok edebilirler. Bunun neden olamayacağı onlara tam olarak askeri bakış açısıyla ne olabileceğini ve ne yapılmaması gerektiğini anlatmalı. Ben anlaşılacağı gibi böyle bir durumda eğer koşullar el verirse Ren işçilerine katılacağımızı, Ren eyaletinde emekçi halkın doğrudan ne tür adımlar atabileceği konusunda arkadaşlarıma ciddi bir şekilde danışacağımı bildirdim. Ve belirli bir süre sonra Londra'ya yeniden birilerini göndermeleri gerektiğini, önceden gerekli düzenlemeler yapmadan da hiçbir şey yapmamalarını ekledim. Marx ailesinde özel sorunlardan doğan acılar bitmek bilmiyordu. Ağır hasta olan barones 1856 yılı yazında kızını Trier'e çağırdı. Jenny kızları ile birlikte yurduna gitti ve annesini ölüm döşeğinde buldu. Istırap dolu bir günün ardından Caroline von Westphalen öldü. Muş öldüğünde Jenny artık hiçbir acıyı duyumsayamayacağını sanmıştı. Ruhu daralmış ve sanki her tür duyarlılığını kaybetmişti. Ama annesinin ölümü Jenny'nin yeniden korkunç bir acıyı iliklerinde hissetmesine sebep olmuştu. Jenny insandaki bu sınırsız dayanma gücü karşısında şaşkınlığa düşüyordu. Hastalık ve üzüntüler gençlik çağında derin izler bırakmadan şöyle bir dokunup geçiyordu. Olgunluk yıllarında sarsa da iradeyi yok edemiyor, insanı tümüyle güçsüzleştiremiyordu. Yaşlılıkta ise mutsuz kılıyor ve doğrudan yaşamı kısaltıyordu. Karl ne kadar haklı, kaybettiklerimizi asla unutmamamız gerektiğini söylerken diye düşünüyordu Jenny. Oysa bir bilgin, gerçek bilginlerin badireleri ve kayıpları daha kolay atlattığını iddia etmişti. Doğa ve insanlıkla olan kopmaz bağlar ve çok sayıdaki uğraş alanı onları kişisel felaketlerin acılarından adeta kurtarır ve uzaklaştırırmış. Bu bilgi haksız. Hiçbir şey sevgili çocuğunu ve müşfik anneni unutmanı sağlayamaz. Unutmak, içinde huzur, ihanet ve hüzün barındıran korkunç bir sözcük. Unutmadan, yitimi kabullenmeden yaşanmıyor ama tamamen avunmak da olanaksız. Küçük Foxcuk, Franziska ve Muş, anne ve babası Jenny'nin yüreğinden ve belleğinden asla çıkmayacaktır. Hepsini birlikte ya da her birini ayrı ayrı anımsadıkça acı ve hüznünü saklamak çok güç olacaktır. Annesinin mezarı başında gözünden yaşlar süzülen Jenny Marks, çocukluk ve gençlik yıllarını anımsadı. Ludwig ve Caroline von Westphalen, hukuk danışmanı Henry Marks artık yaşayanlar arasında değildi. Karl'ın bitirdiği okulun müdürü Trier'in kahramanlıklarla dolu tarihine tutkun ve Goethe ile olan tanışıklığı ile onur duyan ihtiyar Wittenbach ölmüştü. Genç Marx'ın bir zamanlar dükkanında uzun saatler geçirdiği kitapçı Montini'nin tabelasına da rastlayamamıştı. Jenny mezarlıktan dönerken civardaki tepelerden kasabaya doğru uzanan yemyeşil bağlara, Mozel'in duru, yavaş yavaş akan sularına, kızgın güneşin sararttığı çayırlara uzun uzun baktı. Trier sokaklarında pek çok tanıdığa rastladı. Genç delikanlılar ve kızlar artık olgun adamlar, kadınlar olmuştu. Olgunluk yaşlarında tanıdıkları ise gözde görülür bir şekilde yaşlanmışlardı. Kırışık şakaklarını örten kırlaşmış bukleler üzerine oturtulmuş, bez çiçeklerle süslü siyah şapkalar onların geçkin yaşını daha da iyi vurguluyordu. Kasabadaki herkes Baroness Westphalen'in ölümünden dolayı Jenny'nin acısını paylaşıyordu. Yaşlılar ise iyiden iyiye karamsarlaşmışlardı. ''Bizim zamanımız da geliyor.'' diyordu yaşlılar korka korka. Matem elbiseleri ve siyah peçeler Jenny'nin büyük kızlarının dış görünüşünü bozamıyordu. Bu halleriyle daha da masum görünüyorlardı. 12 yaşındaki Jenny babasına benziyordu. Aynı koyu, yürparlak saçlar ve parıldayan, akıllıca bakan, sevgi dolu gözler. Esmer yüzü küçük dolgun dudaklarından dolayı melez kadınlarına benziyordu. 10 yaşındaki Laura ise güzelliğini annesinden almıştı. Güzel, dalgalı, açık kumral lüleleri ince yüzünü çevreliyordu. Kocaman ela gözlerinin içi gülüyordu. Ama tüm ailenin gözdesi minik Tusi idi. Küçük kız Edgar'ın ölümünden hemen sonra doğmuştu ve erkek kardeşe duyulan tüm sevgisi doğrudan bu kız kardeşe yöneltilmişti. Jenny ve Laura küçük kız kardeşlerine neredeyse anneleri kadar özen gösteriyorlardı. Karl karısını özlüyordu. Ona yazdığı mektuplar gittikçe daha duygusallaşıyordu. Sevgilim, sana yine yazıyorum çünkü yine kendimi yalnız hissediyorum ve düşüncelerimde sürekli seninle konuşurken senin tüm bunlardan habersiz olduğunu, beni duymadığını, yanıt veremediğini bilmek bana acı veriyor. Bendeki fotoğrafın kötü olmasına karşın mükemmel bir şekilde işime yarıyor ve ben şimdi Meryem Ana'nın en çirkin tasvirlerinin, yaslı Madonnaların bile nasıl oluyor da güzel tasvirlerden bile daha çok ateşli hayran kazanabildiğini anlıyorum. Ama yine de Madonnaların bu karamsar tasvirlerinin hiçbirine senin, yaslı olmasa da asık yüzlü olan, adeta öpülmek için yaratılmış o sevimli, güzel, dolce, tatlı, İtalyanca, yüzünü yansıtmaktan uzak bu fotoğrafına bakıldığı kadar derin, içten bir saygıyla bakılmamış, önünde eğilinmemiştir. Ama ben güneş ışığının bu kötü canlandırmasında bile seni mükemmel buluyorum. Lamba ışığından ve tütün dumanından bozulmuş olsa da gözlerimle resmini sadece düşte değil, gerçekte de çizebilir. Sen sahici halin gibi karşımdasın, seni kollarımda taşıyorum. Başından ayaklarına kadar her tarafını öpücüklerle örtüyorum. Önünde diz çöküyor ve iç çekerek, sizi seviyorum madam diyorum. Ve gerçekten de ben seni bir zamanlar Venedikli mariplerin sevdiğinden daha derinden seviyorum. Geçici ayrılıklar bir bakıma yararlı. Çünkü sürekli temas, algıda nesneler arasındaki farklılıkların silindiği bir tek düzelik yaratır. Yakından baktığında kuleler bile o kadar yüksek görünmezken, yaşamın günlük sorunlarının onlarla yüz yüze kaldığında senin gücünü aşar bir şekilde büyüdüklerini görürsün. Tutkular da böyledir. Yakınken insanı tamamen ele geçiren ve arzu şekline bürünen alalade alışkanlıklar, doğrudan konusu oldukları nesneler görüş alanından kaybolur kaybolmaz varoluşlarını sona erdirirler. Konusu oldukları nesnelere yakın olmaları sonucunda alelade alışkanlığa dönüşen derin arzular ayrılığın sihirli etkisi altında büyür, kendine özgü o güce yeniden kavuşur. Benim aşkım da böyle. Sonuçta sadece mesafe var aramızda ve burada emin oluyorum ki bitkilerin büyümesi için güneş ve yağmur neye yarıyorsa zaman da benim aşkım için aynı işlevi görüyor. Sana duyduğum aşk Sen uzaklaşır uzaklaşmaz ruhumun tüm enerjisinin ve duygularımın tüm gücünün toplandığı bir dev gibi görünüyor. Kendimi yeniden kelimenin tam anlamıyla insan olarak duyumsuyorum. Çünkü büyük bir tutku duyuyorum. Sen gülümsüyorsun sevgilim ve neden birden böyle bir belagata düştüğümü soruyorsun. Ama eğer senin narin, temiz yüreğini kendi yüreğime bastırabilseydim, susardım ve ağzımdan bir tek sözcük bile çıkmazdı. Jenny, Carl'ın mektubunu defalarca okudu. Hiç de kolay geçmeyen 42 yıl yaşamıştı. Çocuklarının ve annesinin ölümü onun harika yüzünde izler bırakmıştı. Ama Carl'ın ona duyduğu aşkı hiçbir şey söndürememişti. 22 yıl önce karısına aşkını ilk kez itiraf ettiği günkü gibi seviyordu onu. Seni dudaklarından öpme olanağından yoksun kaldığım için sözcüklere başvuruyorum. Onların yardımıyla sana öpücüklerimi iletebileyim diye. Aslında ben şiir bile yazabilirim ve Ovid'in Libri Tristum'una, Hüznün kitaplarına kafiye yapabilirim. Ovid'i İmparator August uzaklaştırdı. Oysa beni sen sürdün ve Ovid bunun ne anlama geldiğini bilemezdi. Dünyada elbette pek çok kadın var ve bunlardan bazıları da harikadır. Ama her çizgisi, hatta her kırışığı bile yaşamımın en güçlü ve güzel anılarını bende canlandıran yüzü başka nerede bulabilirim? Sonsuz acılarımı, çaresiz yitimlerimi bile senin sevgili yüzünde okuyorum ve senin değerli yüzünü öperken de bu acıyla öpüşüyorum. Onun kucağına gömülerek onun öpücükleriyle yeniden doğmak. Özellikle senin kucağın ve de senin öpücüklerinle. Ve ne Brahmanlara, ne Pitagoras ve onun ruhun değişimleriyle ilgili öğretisine, ne Hristiyanlığa ve onun yeniden doğuş efsanesine ihtiyacım var. Jenny, Trier'deyken Carl, Pieper ile birlikte sahil kenti Gule gitti. Yolculuğu boyunca uzun kuzey yolu Great Nose'un iki tarafına yerleşmiş çok sayıda İngiliz ve İskoç kenti gördü. İskoç lordlarının şatoları, tepelerde avlular ardındaki kocaman meşe ağaçları arasında bir görünüp bir kayboluyorlardı. Yolcunun karşısına çıkan İskoçya'nın dağınık sınır köyleri, dağdaki koyun sürülerinin postları daima sis içerisinde kalan boğaz kadar gri ve iticiydi. Büyük kuzey yolunun kente yaklaştığı bölge, gün ağarırken uyanan ve hava kararmaya başladığında uykuya dalan düzgün sayfiyelerle kaplıydı. Taşra'da güneşin batışıyla birlikte sokaklar hızla ıssızlaşıyordu ve akşam 9'da ışıkları söndürülen evler terk edilmiş görünümüne bürünüyorlardı. O zaman alacakaranlıkta Orta Çağ belirgin bir şekilde yeniden doğuşunu gerçekleştiriyordu. Meydanlarda ve köhne, kör sokaklarda nadiren sessiz püriten tapınakların silüetleri görünüyordu. Görkemli bir kalenin direk ve kirişlerinden yapılmışçasına adeta koltuk değnekleri üzerinde duran asırlık evlerin olduğu Lintington'da söndürülmüş bir yangının kalıntıları üzerinde gün ışığında oldukça kötü görünen Marie Stuart'ın kötü ünlü bir İskoç kraliçesi şatosu duruyordu. Edinburgh tepeler üzerine kurulmuştu ve denizden yaklaşıldığında feodal bir prensliğin başkentini anımsatıyordu. Hala sağlam kalmayı başaran, duvarlarında ateş yuvaları bulunan kale, gözcü kuleleri ile güç ve fethedilmezliği simgelemeye devam ediyor. Kalenin çevresindeki kurumuş hendeğe yüzyıllarca yanan kütükler düşmüştü. Çevresi, yüzlerce insan vücudu ve at sağrısının ağırlığı altında ezilmiş, kana boğulmuştu. Yardakçı İskoç kralının düşmanları ve İngiltere'ye karşı mücadele edenler, tepelerine dökülen kaynar suyla haşlanıyordu. İngiliz baronlarının koçbaşları, mızrakları, top mermileri, taş zırhın üzerinde güçlükle seçilebilen yara izleri bırakmıştı. Edinburgh, modern yaşamı ve orta çağı bir arada yaşıyordu. 15. yüzyıl ile 19. yüzyıl birbirlerine zarar vermeden geçinebiliyordu. İskoçya'nın iklimi acımasızdı. Leylak rengindeki güneş, sislerin kalın perdesi arasından topu topu 2-3 ay görünebiliyordu. Mika'ya benzeyen donuk siste hayaletler canlanıyordu. Parlak gün ışığında bir mezara açmak kadar korkunç olan şey, İskoç gününün alacakaranlığında sadece kutsal bir ürperti uyandırabiliyordu. Büyük Britanya'da geçmiş, sömürülebilen bir miras, şimdiki zamanla oldukça yakından ilintili iç içe. Eski çağlardan kalma ünlü şatolarda yaşayanlar var hala ve bu şatoların sahipleri Haçlı seferleri zamanından kalma yataklarda uyuyorlar. Edinburgh'un eski sokaklarından birinde Marie Stuart'ın sarayına giderken yolda dinlenmek için kullandığı yıkılmış evin yerine yenisi, eskisinin tam bir benzeri, inşa ediliyordu. Burada tıpkı İtalya ve Yunanistan'da olduğu gibi eskiye ait olmayan tapınak, ev ve sokak kalıntıları bulmak kolay değil. Bir tek yabani buğdaygiller son yılların ürünü. İskoçyalılar da İngilizler gibi bütün tutuculuklarına karşın atalarının yaşam tarzından pek çok şeyi korusalar da bu mirası yenileştirmekten ve teknik ilerlemelerle birleştirmekten vazgeçemiyorlar. Bir ev düşünün ki tüten bacası, dünün ve daha da öncesinin tam bir benzeri olan kiremit kaplı, eğimli, gotik tarzında bir çatıya tutturulmuş. Yüzyılların karışımından ortaya çıkmış düşsel bir ürün. İskoçyalılar İngilizlerden sadece bazı sözcüklerin telaffuzu, dış görünüşleri, ateşli oluşları ile değil, aynı zamanda karakterleriyle de ayrılıyorlar. Aynı ağacın iki dalı arasındaki uyuşmazlık çok belirgin. İngilizler kendilerine kat kat fazla ödeme yaptıkları için İskoçyalılarla alay ediyorlar. Yaratıcı zekayı, çok kıvrak ve usta bir gözlemi, keskin ve sivri bir dili yansıtan İskoç esprileri ise hedefi 12'den vuruyor. İngilizlerin düşmanlığını eşitsizlik kamçılıyor. İskoçyalı bankerler, sanayiciler, büyük toprak sahipleri ülke zenginliklerinin büyük bir kısmını ellerinde bulunduruyorlar. Sınırsız toprakların, sürülerin ve geniş çiftliklerin, yurt içindeki yeraltı zenginliklerinin, sömürgelerde ise dev plantasyonların sahipleri hep onlar. Karl, Walter Scott'un romanlarını döne döne defalarca okumuştu ve şimdi ona öyle geliyordu ki bu dağlık ve alacakaranlığın hakim olduğu ülkenin doğasını, geleneklerini ve insanlarını çok önceden tanımış ve iyi yansıtmıştı. Renklerini kuzeyin koyu kırmızı güneşinden ve deniz sahillerindeki kumun sarısından alan İskoçyalıların saçlarına bakarken küçük kızı Laura'yı anımsadı. Laura'nın saçları da bu renkteydi ve onları İskoçyalı büyük büyük annesi Jane of Pitaro'dan almıştı. İskoçya'da gördüğü pek çok şey Carla, Westphalen ailesinden, Walter Scott'un birçok kitabının da baş kahramanları olan isyankar ataları Argyll ve Campbell hakkında dinlediği öyküleri anımsatıyordu. İskoç soylularının şatoları çevresindeki park ve ormanlar sınırsızmış gibi görünüyordu. Av mevsiminde büyük toprak sahipleri soylu atlara binerek ava çıkar, köpek sürüleri ve iz sürücüler eşlik ederdi onlara. Köpek avlamaları ve avcı borusu dağlarda yankılanır, oradan İskoçya'nın tembel koyun sürülerince nadiren didiklenen otlarla kaplı uçsuz bucaksız enginliklere yayılırdı. Karl Londra'ya döndüğünde kendisini dinlenmiş hissetti. Kısa bir süre sonra da Trier'de işlerini bitirip küçük bir miras almış olarak Jane'e döndü. Aynı yılın yazında Köln Komünist davasının sanıklarından Terzi Friedrich Lesner 4,5 yıllık hapisten sonra kendini İngiltere'de buldu. Yaşamı boyunca tüm öteki sınavlarda olduğu gibi cezaevinde de komünist Lesner'in şiarı yiğitlik, metanet ve umut olmuştu. O bu üç özelliğe sadık yoldaşlarım diyordu. Lesner Londra'da bir başkent dairesinde çalışan Freiligrath'ı buldu. Şairin karısı ve beş civelek çocuğuyla birlikte kaldığı dağınık, gürültülü küçük evde Wilhelm Leibniz ile karşılaştı, Terzi ve onunla birlikte Dean Street 28 numaraya gittiler. Orada uzun süredir beklenen bir akraba gibi sevinçle karşılandı. Karl yoldaşlarına çok özenli davranıyordu. Lesner'e kalacak yer ve iş bulmak için yardıma koyuldu hemen ve işler yoluna girince sakinleşti ancak. İlk pazar günü Marx ailesince birlikte bir gün geçirmek üzere şehir dışında bir gezintiye davet edilmişti. Sıcak bir gündü. Hampstead ve Highgate arasındaki çayırlarla kaplı tepeliğe gitmeye karar verdiler. Sabahın erken saatlerinden itibaren Lenchen piknik için yiyecek hazırlamaya koyuldu. Lenchen evdeki herkesin ve Marx'ın arkadaşlarının çok iyi bildiği Trier'den getirdiği büyük sepeti dolduruyordu. Hasır sepet, ailenin tüm yolculuklarına ve gezilerine eşlik ediyordu. İçinde son derece lezzetli yiyecekler vardı. Kızartılmış dana eti, börekler, meyveler, şeker ve çay. Saat 11'e doğru Lesner ve bu tür gezilere sıklıkla katılan Wilhelm Leibnecht geldiler. Lenchen uzun söze gerek duymadan Leibnecht'e o cazip sepetini yükledi. Neşeli grup yola koyuldu. Gidecekleri yere varmak için Soho'dan yaya olarak en az 2 saat yürümeleri gerekiyordu. Ama bu hiç kimseyi korkutmuyordu. Hepsi de yürümeyi çok sevdiği için toz ve kömür kokan başkentten uzaklaşmak amacıyla kendilerini yola attılar. Kent bu pazar gününde derin bir can sıkıntısına gömülmüştü. Sadece bira salonları ve kiliselerde bir canlılık göze çarpıyordu. Geniş kenarlı şapkalar ve rengarenk, küçük şemsiyeler altında yüzlerini güneş ışıklarından saklayan iyi giyimli beyler ve hanımlar yolcu arabalarıyla geçiyorlardı. Primrose Hill'in arkasında şehir bir anda son buluyordu ve boş alanlar, hendekler, tepeler, engebeli bir patika başlıyordu. Çocuklar anında değişiyor, çimenlerin üzerinde şarkılar söyleyerek kahkahalar eşliğinde zenci, İskoç ve genellikle de doğaçlama danslarına başlıyorlardı. Büyükler de bildikleri melodilere katılıyor ve alkışlıyorlardı. Komiklik derecesinde duygusal ve süslü buldukları romanslar, moda olan operalardan aryalar, halk türküleri ve esprili şarkılar söylüyorlardı. Yapmacık bir coşkuyla yurtsever marşlarını uzatarak söylüyorlardı. Karl ve Wilhelm birbirlerinin sesini bastırmak için boğazlarını yırtarcasına bağırıyorlardı. Birincisinin sesi tok bir bariton, ötekininki ise akıcı bir tenordu. "Ey Strasbourg, Strasbourg, harika şehir!" diye başlıyorlardı düet yaparak ve diğerleri de sevdikleri bu Alman şarkısına hep birlikte eşlik ediyordu. Kızlar babalarından fantastik bir öykü anlatmasını rica ettiler. Hiç kimse mağripliği gibi olağanüstü maceralarla dolu böylesine güzel masallar uydurup anlatamazdı. Bu masallar sayıyla değil mille, yürünen yolun uzunluğuyla ölçülüyorlardı. "Bir mil daha anlat mağripli lütfen," diye rica ediyordu Laura. "Bu arada Hampstead ile ulaşmış oluruz." Eğer babaları reddederse kızlar annelerine dönüyorlardı. "Anne, anne, mağripliden rica et, o seni kırmaz." Karl teslim oluyordu ve masal devam ediyordu. Hampstead Hill yolu, çalılar, sık katır tırnakları ve budur ağaçlarla kaplı, meyilli tepeler ve alanlardan geçiyordu. Burada çok sayıda şehirli seyrek otlar üzerine yerleşerek piknik yapıyordu. Boş, henüz yerleşime açılmamış olan Sarp Hampstead Hill tepesinden Londra kuş bakışı görülebiliyordu. Londra, son derece güçlü bir sömürge karargahı. Bankaların, lüks mağazaların, saray ve köşklerin, dev sanayinin, kararmış gecekondu ve karanlık viranelerin kenti. Evlerin çatıları üzerinde uzaklarda bakımlı manastırın sert gotik çizgileri ve St. Paul İngiliz Katedrali'nin yuvarlak kubbesi yükseliyordu. Thames Nehri gri bir şerit gibi dolanıyordu. Britanya başkentinin çevresinde güzel araba yollarının geçtiği eğimli yeşil tepeler ta ufuklara dek uzanır. Ender güneşli günlerde bile İngiltere üzerindeki şeffaf sis perdesi asla kalkmaz, dağılmaz. Dean Street'in griliğinden, taş bina yığınından sonra bitkilerin cılızlığına, gösterişsizliğine rağmen etraftaki her şey harika görünüyordu. Yolcular gülüşerek ve şakalaşarak yerleşip yemek yiyebilecekleri gölgeli tepelere doğru ilerliyorlardı. Önlerinde uzanan manzarayla fazla ilgilenmeyen Hamarat Lenchen, hemen alçak meşenin altına serilen kareli sofra bezinin üzerine ünlü sepetini yerleştirmiş, yiyecekleri çıkarmaya başlamıştı bile. Lesner, başından geçen heyecanlı olayları anlatıyor, otların üzerine oturan Karl ve Jenny de dinliyorlardı.